Ganguha soğuk terlere battı. Şahmula, çingene kızının bir masanın üzerinde duran tefini aldı ve onu belirli bir biçimde keçiye uzatarak sordu. Saat kaç? Keçi akıllı gözleriyle ona baktı. Yaldızlı ayağını kaldırdı ve 7 kez vurdu. Gerçekten de saat tam 7'ydi. Halkın üzerinden bir dehşet dalgası geçti. Ganguha dayanamadı. Yüksek sesle "Mahvoluyor, görüyorsunuz ki ne yaptığını bilmiyor!" diye bağırdı. Mübaşir sert bir sesle "Salonun ucundaki efendiler, susun!" diye haykırdı. Jakşahmula, Tef'in buna benzer hareketleriyle günün tarihi, yılın ayı gibi konularda keçiye daha başka birçok maskaralık yaptırmıştı. Bütün bunlara okuyucu daha önce tanık olmuştu. Adli duruşmalara özgü bir görüş yanılsamasıyla, belki de Jali'nin bu masum muzikliklerini yol kavşaklarında defalarca alkışlamış aynı seyirciler, adliye sarayının kubbeleri altında bunlardan ürktüler. Hiç kuşku yok ki keçi şeytanın ta kendisiydi. Daha da beteri oldu. Kralın vekili, Jali'nin boynunda asılı duran, elle dizilen harflerle dolu bir deri çantayı döşeme taşlarının üzerine boşa atınca dağınık harflerden keçinin ayağıyla şu uğursuz adı çıkardığı görüldü. Fibü. Yüzbaşının kurban edildiği büyüler karşı konulmaz bir biçimde kanıtlanmış gibi göründü. Herkesin gözünde de zarafetiyle gelip geçenleri defalarca hayran bırakan çingene kızı, şu fevkalade güzel oyuncu kız artık bir büyücü cadıdan başka bir şey değildi. Zaten o da hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu. Ne Jali'nin zarif hareketleri, ne yargıçlarla avukatların verdiği gözdağları, ne dinleyicilerin boğuk lanet sesleri. Hiçbir şey onun bilincine ve düşüncesine kadar gidemiyordu. Kızcağızı uyandırmak için bir çavuşun acımasızca sarsması, başkanın da sesini azametle yükseltmesi gerekti. Kız, siz kendini büyücülüğe vermiş çingene ırkındansınız. Siz davaya katılan büyülenmiş keçinin de suç ortaklığıyla geçen 29 Mart gecesi şeytanlarla anlaşarak büyülerle, işvelerle kralın hassa alayı, mızraklı süvarilerinden bir yüzbaşıyı. Fibü de Şetupex'i yaraladınız ve bıçakladınız. Yatsımakta direniyor musunuz? Genç kız yüzünü ellerinin içine gömerek haykırdı. Ne korkunç şey! Fibüm benim! Cehennem azabı bu! Mahkeme başkanı sert bir sesle ''Yatsımakta direniyor musunuz?'' diye sordu. Genç kız ''Elbette yatsıyorum!'' diye haykırdı korkunç bir sesle. Ayağı fırlamıştı. Gözleri alev saçıyordu. Mahkeme başkanı dobra dobra sordu. ''Peki öyleyse aleyhinizdeki olguları nasıl açıklayacaksınız?'' Genç kız kesik kesik bir sesle ''Daha önce de söylemiştim!'' diye yanıt verdi. ''Bilmiyorum, bir rahipti. Tanımadığım bir rahip.'' Hiç peşimi bırakmayan çok kötü, şeytan gibi bir rahip. Yargıç, ta kendisi diye atıldı. Asık suratlı rahip. Ey sayın efendilerim, acıyın bana. Zavallı bir kızım ben. Yargıç, çingene kızı dedi. Üstad Jakşahmula tatlılıkla söze başladı. Sanığın bu üzücü direnmesi karşısında sanığa işkence uygulanmasını talep ediyorum. Mahkeme başkanı, kabul edildi dedi. Bahtsız kızın bütün vücudu ürperdi. Gene de harbeli askerlerin buyruğu üzerine ayağa kalktı. Önünde Şahmula ile kilise mahkemesinin rahipleri iki sıra mızrağın arasında oldukça metin adımlarla birdenbire açılan ve arkasından hemen kapanan bir yan kapıya doğru yürüdü. Bu kaygılı Ganguha'ya kızcağızı yutuveren müthiş bir canavar ağzı gibi göründü. Genç kız kapının ardında kaybolunca içler acısı, yakınma dolu bir meleme işitildi. Küçük keçiydi bu, ağlıyordu. Duruşmaya ara verildi. Bir üye, beylerin yorgun olduğunu ve işkencenin sonunu beklemenin uzun süreceğini belirtti. Bunun üzerine başkan, bir adliyeci kendini görevine feda etmesini bilmelidir, dedi. Yaşlı bir yargıç da, daha yemek yemediğimiz bir sırada, kendisine işkence cezası verdiren can sıkıcı densiz cadaloz, dedi. Kuru yaprak haline gelen paranın devamı. Gün ortasında bile lambalarla aydınlatılan kapkaranlık geçitlerde birkaç basamak çıkıp indikten sonra hala korkunç muhafızların çevrelediği Esmeralda kızı adliye çavuşlarından biri uğursuz bir odaya itti. Daire biçimindeki bu oda Yüzyılımızda bile hala yeni Paris'in eskisini bütünüyle kaplayan çağdaş yapılar tabakasını delen o kocaman kulelerden birinin zemin katındaydı. Bu mahzende pencere yoktu. Basık ve muazzam bir demir kapıyla kapanan giriş yerinden başka da delik yoktu. Bununla birlikte orası gene de ışıktan yoksun değildi. Duvarın kalınlığı içine bir ocak yapılmıştı. Orada yanan harlı bir ateş kızıl yansımalarıyla mahzeni dolduruyor ve bir köşeye bırakılan zavallı mumu bütün aydınlığından yoksun ediyordu. Ocağı kapatmaya yarayan dikenli parmaklık o sırada yukarı kaldırılmıştı. Kapkaranlık duvar üzerinde bu alevli pencerenin ağzında sadece bir dizi kapkara, sivri, keskin ve aralıklı diş sırası gibi çubuklarının alt ucu görünüyordu. Bu da ocağı söylencelerdeki o alev saçan ejderha ağızlarından birine benzetiyordu. Oradan yayılan ışıkta tutuklu kız odanın çevresinde ne işte kullanıldıklarını bilmediği korkunç aygıtlar gördü. Odanın tam ortasında hemen hemen doğrudan doğruya yere konmuş bir meşin şilte seriliydi. Üzerine de kubbenin kilit taşına oyulmuş yayvan, yassı burunlu bir canavarın ısırdığı bakır bir halkaya bağlı tokalı bir kayış sallanıyordu. Kıskaçlar, kerpetenler, geniş saban demirleri ocağın içini dolduruyor ve korların üzerinde karma karışık bir biçimde kızdırılıyordu. Cehennem ocağının kanlı ışığı bütün odanın içinde sadece bir korkunç şeyler yığınını aydınlatıyordu. Bu odanın adı sadece işkence odasıydı. Yeminli işkenceci Pigatok Duge şiltenin üzerinde oturuyordu. Yardımcıları dört köşe suratlı, meşin önlüklü, dokuma kayışlı biçimsiz iki cüce korların üzerindeki demirleri kurcalıyorlardı. Zavallı kızcağız elinden geldiği kadar cesaretini toplamaya çalışmıştı. Ne var ki bu odaya girer girmez dehşete kapıldı. Adliye sarayı çavuşları bir yana, kilise mahkemesinin rahipleri de bir yana dizildiler. Bir köşede bir tutanak yazmanı, bir yazı takımı, bir de masa vardı. Üstad Jacques Jahmoula pek yumuşak, tatlı bir gülümsemeyle çingene kızına yaklaştı. "Yavrucum," dedi. "Yatsımakta hala direniyor musunuz?" Genç kız daha şimdiden ölü bir sesle "Evet," dedi. "Öyleyse size istediğimizden daha fazla ısrarla işkence yapmak bizim için pek acıklı olacak. Şu şiltenin üzerine oturmak zahmetine katlanın lütfen. Piga usta, küçük hanıma yer verin. Kapıyı da kapatın." Piga homurdanarak ayağa kalktı. "Kapıyı kaparsam ateşim söner," diye mırıldandı. Bunun üzerine Jacques Jahmoula, "Öyleyse azizim açık bırakın," diye yanıt verdi. Bu arada Esmeralda kız ayakta duruyordu. Üzerinde kim bilir nice bahtsızın kıvrandığı bu meşin şilte onu korkutuyordu. Dehşet kemiklerinin içindeki iliği donduruyordu. Ürkmüş, şaşkın, orada öylece durup duruyordu. Jahmoula'nın bir işareti üzerine iki yardımcı onu yakaladı ve yatağın üzerine oturttu. Genç kızın canını hiç acıtmadılar ama o adamlar kendisine dokununca, şu meşin kendisine deyince bütün kanı yüreğine doğru çekilir gibi oldu. Şaşkın gözlerle odanın çevresine bakındı. Her yanda şimdiye kadar gördüğü araç gereçler içinde böceklerle kuşlar arasında yarasalar, kırkayaklar ve örümcekler neyse onlar gibi duran bütün bu biçimsiz işkence aygıtlarının vücuduna tırmanmak, onu ısırmak ve çimdiklemek için dört bir yandan kendisine doğru kımıldadığını ve yürüdüğünü görür gibi oluyordu. Jahmoula, "Hekim nerede?" diye sordu. Genç kızın o ana kadar görmediği kara bir cübbe, "Buradayım," dedi. Genç kız ürperdi. Kralın kilise mahkemesindeki vekili okşayıcı sesiyle, "Küçük hanım," dedi. "Suçlandırıldığınız olayları üçüncü kez yatsımakta direniyor musunuz?" Kızcağız bu kez sadece bir baş işareti yapabildi. Sesi çıkmadı. Jacques Jahmoula, "Direniyor musunuz?" diye yineledi. "Öyleyse çok üzgünüm ama görevimin gereğini yerine getirmek zorundayım."
Piga ansızın söze karıştı.
"Kralın sayın vekili, nereden başlayacağız?"
Jahmoula uyak arayan bir şairin çapraşık yüz buruşturmasıyla bir süre duraksadı. Sonra da işkence ayaklığından dedi. Bahtsız kızcağız, kendisini Tanrı'nın da insanların da yüzüstü bıraktıklarını öylesine derinden hissetti ki başı hiç gücü olmayan cansız bir şey gibi göğsüne düştü. İşkenceciyle hekim aynı anda ona yaklaştılar. Bu sırada iki uşak iğrenç ve korkunç silahları arasında bir şeyler araştırmaya başladı. Bu ürkünç demirlerin şıkırtısını işitince bahtsız yavrucak elektrik akımına tutulan ölü bir kurbağa gibi titredi. "Ah, ey benim Phoebus'üm!" diye öyle alçak sesle mırıldandı ki hiç kimse işitmedi. Sonra yeniden yontu hareketsizliğine ve mermer suskunluğuna gömüldü. Bu görüntü yargıç yüreklerinden başka her yüreği parçaladı. Cehennemin kıpkızıl kapısı altında iblisin sorguya çektiği zavallı günahkar bir ruh sanırdınız. Az sonra testerelerin, çarkların, işkence sehpalarının bu korkunç kalabalığının yapışacağı zavallı beden, cellatların haşin ve sert ellerinin, kıskaçlarının kurcalayacağı yaratık demek ki bu sakin, yumuşak, beyaz ve narin yaratıktı. İnsan adaletinin öğütmek için o korkunç değirmen taşlarına verdiği zavallı darı tanesi. Bu arada Pigatok Tunugen'in yardımcılarının nasırlı haşin elleri, Paris'in yol kavşaklarında güzellikleri ve sevimlilikleriyle gelip geçenleri defalarca hayran eden o güzel bacağı, o küçücük ayağı hoyratça soyup ortaya çıkardı.
"Çok yazık doğrusu," diye homurdandı.
Başdiyakoz orada bulunsaydı, hiç kuşkusuz örümcekle sinek simgesini anımsardı. Zavallı kızcağız, az sonra gözlerinin üzerine yayılan bir bulutun arasından işkence ayaklığının yaklaştığını gördü. Az sonra da demirli ince tahtalara geçirilen ayağının korkunç aygıtın altında kaybolduğunu gördü. İşte o zaman korku ona yeniden kuvvet verdi. Öfkeyle "Çıkarın şunu ayağımdan!" diye bağırdı ve saçı başı darmadağınık doğrularak "Acıyın bana!" diye haykırdı. Genç kız kralın dava vekilinin ayaklarına kapanmak amacıyla meşin şilteden dışarı atıldı. Ama bacağı meşe ağacından ve demirlerden yapılmış o ağır külçenin içine yakalanmıştı. Kanadının üzerine kurşun konan bir andan daha da bitkin işkence ayaklığının üzerine yığıldı. Şahmula'nın bir işaretiyle onu yeniden işkence şiltesinin üzerine yerleştirdiler. Kocaman iri iki el kubbeden sarkan kayışı kızın incecik beline bağladı. Şahmula sarsılmaz, soğukkanlı iyi yürekliliğiyle "Son bir kez daha davada söz konusu edilen bütün olguları itiraf ediyor musunuz?" diye sordu.
"Ben masumum."
"Peki öyleyse küçük hanım, aleyhinizdeki koşulları nasıl açıklıyorsunuz?"
"Ne yazık ki sayın efendim, ben de bilmiyorum."
"Yatsıyorsunuz demek ki
hepsini."
Şahmula, Piga'ya "İşinizi görün," dedi. Piga, Bocurgat'ın kolunu çevirdi. İşkence ayaklığı sıkıştı. Kızcağız yazımı hiçbir insan dilinde bulunmayan o korkunç çığlıklarından birini kopardı. Şahmula Piga'ya "Durun," dedi. Çingene kızını da "İtiraf ediyor musunuz?" diye sordu. Zavallı kızcağız "Hepsini!" diye bağırdı. "İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum, acıyın bana." İşkence cezasını göze alırken kızcağız kendi gücünü hesaplayamamıştı. O zamana kadarki yaşantısı o kadar neşeli, tatlı, yumuşak geçen zavallı yavrucak. İlk acıda yenilmişti. Kralın vekili, "İnsanlık beni size şunu bildirmeye zorluyor," dedi. "İtiraf ederseniz ölümü beklemeniz gerekecek." Genç kız,
"Ben de öyle umuyorum," dedi.
Yarı ölü bir halde, iki büklüm olmuş, göğsünden tokalanan kayışa asılmış bir durumda kendini bırakarak meşin yatağın üzerine yığıldı yeniden. Piga efendi onu doğrulturken, "Ha gayret güzelim," dedi. "Bay de Borjon'un boynundaki mutondor kürküne benziyorsunuz." Jacques Şahmula sesini yükseltti. "Tutanak yazmanı yazın. Genç çingene kızı kara goncolaslar, maskeler ve gece cadılarıyla birlikte dost sofralarına, büyücülerin cumartesi toplantılarına ve cehennem büyülerine katıldığını itiraf ediyor.
İtiraf ediyor musunuz? Sorduğuma yanıt verin.
Genç kız o kadar alçak bir sesle evet diye yanıt verdi ki sözü soluğunun içinde kayboldu.
Büyücülerin cumartesi toplantılarını bir araya getirmek için Belzebut'un bulutların üstünde ortaya çıkardığı ve sadece büyücülere görünen koçu gördüğünüzü itiraf ediyor musunuz?
Evet.
Temple tarikatındakilerin şu iğrenç putlarına, Bopomet başlarına tapındığınızı itiraf ediyor musunuz?
Evet.
Davaya eklenen evcil bir keçi şeklindeki şeytanla ilişkiniz olduğunu?
Evet.
En sonunda şeytanın ve halk arasında asık suratlı rahip denen hayaletin yardımıyla geçtiğimiz Mart'ın 29. gecesi Fibu de Chateaubex adındaki yüzbaşıyı yaralayıp öldürdüğünüzü itiraf ve kabul ediyor musunuz?
Genç kız o iri durağan gözlerini adliyeciye doğru kaldırdı ve titremeden, sarsılmadan, bilinçsiz bir halde dalgın dalgın evet diye yanıt verdi. Onda artık her şeyin parçalandığı, kırıldığı apaçık belliydi. Şahmul'a, yazın yazman efendi, dedi. Sonra da işkencecilere dönerek, tutuklu çözülsün ve duruşmaya geri götürülsün, dedi. Tutuklunun ayağındaki işkence ayakkabısı çıkarılınca, kralın kilise mahkemesindeki vekili hala acıyla uyuşuk olan ayağı inceledi.
Hadi hadi, dedi. Büyük bir zarar yok. Tam zamanında bağırdınız. Gene dans edebilirsiniz güzelim.
Sonra kilise mahkemesindeki yardımcılarına döndü.
İşte en sonunda adalet aydınlandı. Bu insanı rahatlatıyor beyler. Küçük hanım elden geldiği kadar yumuşak davrandığımıza tanıklık edebilir.
Kuru yaprak haline gelen paranın sonu. Esmeralda duruşma salonuna sapsarı bir yüzle topallayarak girince onu genel bir memnunluk mırıltısı karşıladı. Dinleyiciler açısından bu, tiyatroda komedinin son perde arası bitip de örtü açılıp son perde başlarken duyulan o memnunluk verici sabırsızlık duygusuydu. Yargıçlar açısındansa az sonra akşam yemeğine kavuşmak umudu. Küçük keçi de sevinçle meledi, hanımına doğru koşmak istedi ama onu sıraya bağlamışlardı. Artık gece iyice bastırmıştı. Sayıları artırılmayan mumlar o kadar az ışık veriyordu ki salonun duvarları görünmüyordu. Karanlık orada bütün eşyayı bir çeşit sisle kaplıyordu. Duygusuz, hantal birkaç yargıç yüzü belli belirsiz seçiliyordu. Onların tam karşısında uzun salonun ucunda koyu renk zemin üzerinde belirsiz beyazlıkta bir noktayı görebiliyorlardı. Bu sanıktı. Zavallı kızcağız yerine sürüklene sürüklene gelmişti. Şahmula da bütün azametiyle kendi yerine gelince oturdu. Sonra ayağa kalktı ve başarısının böbürlenmesini pek fazla belli etmeden ''Sanık her şeyi itiraf etti.'' dedi. Mahkeme başkanı ''Çingene kızı.'' dedi. ''Bütün büyücülüğünüzü, sihirbazlığınızı, fahişeliğinizi ve Fibu de Chateaubex'i öldürdüğünüzü itiraf ettiniz mi?''
Genç kızın yüreği sıkıştı. Gölgeler içinde hıçkıra hıçkıra ağladığı duyuldu. Zayıf bir sesle, ''İstediğiniz her şeyi,'' dedi. ''Yalnız beni çabuk öldürün.''
Mahkeme başkanı, ''Kilise mahkemesinde kralın sayın vekili,'' dedi. ''Mahkeme heyeti isteklerinizi dinlemeye hazırdır.''
Üstad Şahmula ortaya korkunç bir defter çıkardı. Pek çok el hareketi ve avukatlık sanatının abartmalı ses tonuyla Latince bir söylevi okumaya başladı. Davanın bütün kanıtlarının kendi gözde komedi yazarı olan Platus'tan Alman parçalarla desteklenen Sisegovari benzetmeler üzerine kurulmuş bir söylevdi bu. Bu önemli parçayı okurlarımıza veremediğimiz için gerçekten üzgünüz. Konuşmacı bunu pek olağanüstü el hareketleriyle okuyordu. Daha başlangıç bölümünü bitirmemişti ki alnından terler boşanmış, başında da gözler dışarı uğramıştı. Birdenbire bir cümlenin tam ortasında zırt diye duruverdi. Her zaman oldukça yumuşak, hatta bir hayli aptalca olan bakışı yıldırımlar saçan bir parıltıya büründü.
''Beyler!'' diye haykırdı. ''İblis bu olaya o kadar karışmış ki işte şimdi duruşmalarımıza katılıyor ve kral hazretlerine öykünüyor, bakın!''
Şahmula bunları derken eliyle küçük keçiyi gösteriyordu. Hayvancık
Şahmula'nın el kol hareketleri yaptığını görünce gerçekten de onun gibi davranması pek yerinde olur düşüncesiyle kaidesinin üzerine oturarak elinden geldiği kadar ön ayaklarıyla, sakallı başıyla kilise mahkemesinde kral vekilinin dokunaklı pantomimini yineliyordu. Bu anımsanacağı gibi keçinin en sevimli yeteneklerinden biriydi. Bu olay, bu son belge büyük etki yaptı. Keçinin ayaklarını bağladılar. Kralın vekili de uz diline kaldığı yerden devam etti. Bu pek uzun sürdü ama güzel bir sonuçla bitti. İşte son cümlesi. Buna Üstad Şahmula'nın kısık sesini, yorgun el kol hareketlerini ekleyin.
İşte bunun için efendiler, kanıtlanmış bir büyücünün karşısında suç aşikar olduğundan, suç niyeti bulunduğundan, City'nin bu lekesiz adasında her türlü adalete zorunlu geçiş olan Kutsal Notre Dame de Paris Katedrali adına belgelerin yoğunluğu karşısında birincisi para cezası, ikincisi Notre Dame Kilisesi'nin büyük cümle kapısı önünde açıkça suç itirafı, üçüncüsü bu büyücü kadınla keçisinin ya halk dilinde gri denilen alanda ya da adanın çıkışında Seine Irmağı üzerinde kraliyet bahçesinin ucuna yakın bir yerde idam edilmelerini gerektiren bir karar istediğimizi bildiririz.
Takkesini başına giydi ve yerine oturdu. Guyangua üzüntüyle içini çekerek ''Aman ne düşük Latince'' dedi. Kara cübbeli başka bir adam sanığın yanında ayağa kalktı. Bu onun avukatıydı. İyice acıkan yargıçlar mırıldanmaya başladılar. Mahkeme başkanı ''Avukat efendi kısa konuşun'' dedi. Avukat da ''Sayın başkan'' diye yanıt verdi. ''Madem ki suçlu suçunu itiraf etti, benim beylere söyleyecek bir tek sözüm var. İşte ceza yasasından bir madde. Bir gece cadısı bir erkeği yediyse, suçu da kanıtlanırsa 8.000 dinarlık bir para cezası öder ki bu da 200 altın metelik eder. Mahkeme heyeti müvekkilimi para cezasına mahkum etmek lütfunda bulunsun. Kralın olağanüstü avukatı, bu madde yürürlükten kaldırılmıştır, dedi. Avukat, reddediyorum, diye karşılık verdi. Bir üye, oylamaya gidilsin, dedi. Suç meydanda hem de vakit geç oldu. Duruşma salonundan ayrılmadan oylama yapıldı. Yargıçlar oylarını külahlarıyla bildirdiler. Aceleleri vardı. Başkanın alçak sesle kendilerine sorduğu uğursuz soruya karşılık vermek için yarı karanlıkta başlıklı kafaların birbiri ardından açıldığı görülüyordu. Zavallı sanık onlara bakıyormuş gibiydi ama bulanık gözü artık hiçbir şey görmüyordu. Sonra tutanak yazmanı yazmaya başladı. Ardından da uzun bir parşömen kağıdını başkana uzattı. O zaman bahtsız kız halkın kımıldadığını, mızrakların birbirine çarptığını, dondurucu bir sesin konuştuğunu işitti.
Çingene kızı, kralımız efendimizin dileyeceği gün öğle saatinde bir sanık arabasında gömlekle, yalın ayak, boynunuzda iple Notre Dame'ın büyük cümle kapısının önüne götürüleceksiniz. Ve orada elinizde 2 libra ağırlığında bir meşaleyle suçlarınızı halkın önünde itiraf edeceksiniz. Ve oradan kentin dar ağacında asılıp boğulacaksınız. Grev alanına götürüleceksiniz ve keçiniz de sizinle birlikte kilise mahkemesine de tarafınızdan işlenen, tarafınızdan itiraf edilen büyücülük, sihirbazlık, fahişelik ve Phoebe de Chateaubex'i öldürmek suçlarının kefareti olarak 3 altın ödeyeceksiniz. Tanrı ruhunuzu kurtarsın. Genç kız, ah, bu bir düş olmalı diye mırıldandı ve kendisini götüren sert elleri hissetti.
Her umudu bırakın. Orta çağda bir yapı tamamlandığı zaman hemen hemen dışarıda olan kadarı da toprağın altındaydı. Notre Dame gibi kazıklar üzerine kurulmadıysa bir sarayın, bir hisarın, bir kilisenin hep çifte gövdesi vardı. Katedrallerde ışık içinde yüzen ve gece gündüz ork sesleriyle, çan sesleriyle çınlayan üstteki kubbenin altında, yer altında basık, karanlık, gizemli, kör ve dilsiz bir çeşit başka bir katedral vardı. Kimi zaman bu bir gömüttü. Saraylarda, büyük hisarlarda bu bir hapishaneydi. Kimi zaman da bir gömüt, kimi zaman ikisi birden. başka bir yerde kuruluş ve gelişme şekillerini açıkladığımız bu güçlü yapıların sadece temelleri değil. Denebilir ki adeta toprak içinde tıpkı yukarıdaki yapı gibi odalar, galeriler, merdivenler halinde dal budak salarak ilerleyen kökleri vardı. Böylece kiliseler, saraylar, büyük hisarlar yarı bellerine kadar toprak içindeydiler. Bir yapının mahzenleri çıkılacak yerde inilen bir başka yapıydı ve tıpkı kıyıdaki ormanlar ve dağların altındaki bir gölün parlak sularına devrilen o ormanlar ve dağlar gibi yapının dışarıdaki katlarının yığını altında kendi yeraltı katlarını oluşturuyordu. San Antoine Hisarı'nda, Paris Adliye Sarayı'nda, Louvre Sarayı'nda bu yeraltı yapıları hapishaneydi. Toprağın içine gömüldükçe bu hapishanelerin katları gitgide daralıp karanlıklaşırdı. Bunlar dehşet derecelerinin sıralandığı bölgeler gibiydi. Dante cehennemi için bundan daha iyisini bulamamıştı. Bu zindan hunileri genel olarak Dante'nin şeytanı toplumun da ölüm mahkumunu yerleştirdiği fıçı dipli bir yeraltı zindanının içine ulaşırdı. Bahtsız, sefil bir varlık bir kez buraya gömülmeye görsün. Artık elveda gün ışığı, hava, yaşam. Oradan ancak ya dar ağacı ya da odun ateşi için çıkardı artık. Kimi zaman da orada çürürlerdi bunlar. İnsan adaleti buna unutmak diyordu. Mahkum, insanlarla kendisi arasında başı üzerinde bir taş ve zindancılar yığınını ve bütün hapishanenin ağırlığını hissederdi. Ağır, kunt hisar artık onu canlı dünyanın dışına kilitleyen kocaman karmaşık bir kilitten başka bir şey değildi. Dar ağacına mahkum edilen Esmeralda'yı, hiç kuşkusuz kaçmasından korktukları için La Tugnel'in Ermiş Louis'nin kazdırdığı yeraltı zindanlarında, tepesinde dev boyutlardaki adliye sarayıyla bu türden bir fıçı dibine bırakmışlardı. Bu duvar taşlarının en küçüğünü bile kımıldatma yeteneğinden yoksun zavallı sinek. Hiç kuşku yok ki yazgı da toplum da aynı ölçüde haksız davranmıştı. Bu kadar narin bir yaratığı oradan kaldırmak için bunca felaket ve işkence bolluğuna hiç de gerek yoktu. Kızcağız orada karanlıklar içinde gömülmüş, gizlenmiş kaybolmuştu. Onun güldüğünü ve güneşte dans ettiğini gördükten sonra bu durumda görebilen bir kimse ürperirdi. Gece gibi soğuk, ölüm gibi soğuktu. Saçlarında artık tek bir hava esintisi bile yoktu. Kulaklarında bir insan sesi, gözlerinde bir gün ışığı yoktu. İki büklüm olmuş, zincirlerle ezilmiş, bir testiyle bir ekmeğin yanına, zindanın sızıntılarından toplanan su birikintilerinin üstündeki bir parça samanın üzerine çömelmiş, hiç kıpırdamadan, neredeyse soluk bile almadan kala kalmıştı. Artık acı çekecek durumda bile değildi. Fibü, güneş, öğle zamanı, açık hava, Paris sokakları, alkışlar altında dans, subayla tatlı aşk cıvıltıları. Sonra rahip, ara bulucu kadın, hançer, kan, işkence, dar ağacı. Bütün bunlar kimi zaman neşeli ve pırıl pırıl yaldızlı bir düşlem, kimi zaman biçimsiz bir karabasan gibi hala aklına geliyordu. Ama bu artık karanlıklarda yitip giden korkunç ve belirsiz bir çarpışma ya da yukarıda, yeryüzünde çalınan, bahtsız kızın düştüğü bu derinlikte artık duyulmayan uzak bir müzikti. Esmeralda burada bulunduğundan beri ne uyanıktı ne de uyuyordu. Uğradığı bu felakette, içine düştüğü bu zindanda geceyi gündüzden ayıramadığı gibi uyanıklığı düşten, düşü de gerçekten artık ayırt edemiyordu. Bütün bunlar düşüncesinde karışmış, kırılmış, dalgalı, belirsiz bir şekilde yayılmıştı. Artık hissetmiyor, bilmiyor, düşünmüyordu. Olsa olsa hayal ediyordu. Hiçbir canlı yaratık hiçliğe bu kadar derinlemesine dalmamıştır. Böyle uyuşmuş, donmuş, taş kesilmiş bir durumdayken, üzerinde bir yerlerde bir parçacık ışık bile geçirmeden açılan bir kapağın sesini üç kez hayal meyal ayrımsamıştı. Bir el oradan kendisine bir parça kara ekmek atmıştı. Oysa zindancının belirli zamanlarda gelişi, insanlarla arasında kalan tek ilişkiydi. Bir tek şey hala bilinçsizce Esmeralda'nın kulağını kurcalıyordu. Başının üzerinde kubbenin küflü taşları arasından nem sızıyordu ve eşit aralıklarla bir damla su oradan ayrılıyordu. Bu damlanın
yanındaki su birikintisine düşerken çıkardığı sesi aptal aptal dinliyordu. Su birikintisine düşen bu damla, onun çevresinde hala kımıldayan tek hareketti. Zamanı bildiren tek saat, yeryüzünde yapılan bütün gürültülerden ona kadar ulaşabilen tek sesti. Her şeyi söylemek gerekirse, zaman zaman bu çamur ve karanlık bataklığında şuradan buradan ayağının ya da kolunun üzerinden geçen soğuk bir şey hissediyor ve ürperiyordu. Ne kadar zamandan beri oradaydı hiç bilmiyordu. Bir yerlerde birisi hakkında bildirilen bir ölüm cezasını, sonra da kendisini götürdüklerini ve gecenin sessizliğin içinde donmuş bir halde uyandığını anımsıyordu. Ellerinin üzerinde sürünmüştü. O zaman da demir halkalar ayak bileklerini kesmiş, zincirler şakırdamıştı. Dört bir yanının duvar olduğunu, altında suyla örtülü taş bir döşemenin ve bir demet zamanın bulunduğunu anlamıştı. Ama ne lamba vardı ne de bir bodrum penceresi. O zaman samanın üzerine oturmuştu. Kimi vakitte değişiklik olsun diye zindanındaki bir taş merdivenin son basamağına oturuyordu. Bir ara su damlasının düşme süresini ölçen karanlık dakikaları saymayı denemişti. Ama az sonra hasta bir beynin bu üzüntülü çalışması kafasında kendiliğinden kopmuş ve onu uyuşukluk içinde bırakmıştı. En sonunda bir gün ya da bir gece başının üzerinde ekmeğini, testisini getirdiğinde zindancının her zaman yaptığı gürültüden daha kuvvetli bir ses duydu. Genç kız başını kaldırdı. Kubbedeki kapıya ya da kapağa benzer şeyin aralıklarından kızılımtırak bir renk gördü. Aynı zamanda ağır demirler acı ve keskin bir ses çıkardı. Kapak paslı rezelerinin üzerinde gıcırdayarak döndü ve genç kız bir fener, bir el ve iki erkek vücudunun alt kısmını gördü. Kapı çok basık olduğundan başlarını göremiyordu. Işık onu öyle şiddetle rahatsız etti ki gözlerini sımsıkı yumdu. Gözlerini yeniden açtığında kapı kapanmış, fener merdivenin bir basamağı üzerine konulmuştu. Bir adam tek başına karşısında ayakta duruyordu. Kara bir kolsuz papaz cübbesi ayaklarına kadar iniyor, aynı renkte bir başlıkta yüzünü gizliyordu. Hiçbir yeri görünmüyordu, ne yüzü ne de elleri. Bu adeta karşısında ayakta duran, altında bir şeyin kımıldadığı sezilen kapkara bir kefendi. Genç kız birkaç dakika gözünü kırpmadan bu hayalet gibi şeye baktı. Bu arada ne genç kız ne de Beriki konuşmuştu. Yüz yüze gelen iki yontu sanırdınız. Mahzende sadece iki şey yaşıyordu sanki. Fenerin havadaki nem yüzünden çıtırdayan fitili, bir de tavandan damlayan bu düzensiz çıtırtıyı tek düze şıpırtısıyla kesen, fenerin ışığını su birikintisinin yağlı yüzeyinde menevişlerle titreten su damlası. En sonunda tutuklu kız sessizliği bozdu. Kimsiniz siz?
Bir rahip.
Sözcük, konuşma tarzı, ses tonu kızı ürpertti. Rahip boğuk bir sesle ağır ağır konuşarak
"Hazırlandınız mı?" diye sordu.
"Neye?"
"Ölmeye."
"Ah, o kadar yakında mı?"
"Yarın."
Genç kızın sevinçle kalkan başı dönüp göğsüne çarptı. "O kadarı bile çok uzun," diye mırıldandı. "Hemen bugün olsa onlara ne zararı dokunurdu ki?" Kısa bir sessizlikten sonra rahip,
"Demek ki o kadar mutsuzsunuz,"
diye sordu. Genç kız da, "Çok üşüyorum," dedi. Üşüyen bahtsızların alışık oldukları bir hareketle, daha önce de Tuholan'daki çilekeş kadının yaptığını gördüğümüz gibi, ayaklarını elleriyle tuttu. Dişleri birbirine çarpıyordu. Rahip, başındaki külahın altından gözlerini zindanın çevresinde gezdirir gibi oldu.
"Işıksız, ateşsiz, sular içinde, korkunç bir şey."
Genç kız felaketin kendisine verdiği şaşkın halle, "Evet," diye yanıt verdi. "Gün herkesindir, niçin geceyi bana vermiyorlar?" Rahip yeni bir sessizlikten sonra,
"Niçin burada olduğunuzu biliyor musunuz?"
diye sordu. Esmeralda, sanki belleğine yardım etmek istiyormuş gibi, sıska parmaklarını kaşlarının üzerinden geçirerek, "Galiba biliyordum ama artık anımsamıyorum," dedi. Birdenbire çocuk gibi ağlamaya başladı. "Buradan çıkmak istiyorum efendim. Üşüyorum, korkuyorum ve vücuduma tırmanan hayvanlar var burada."
"Peki öyleyse, gelin benimle."
Böyle derken rahip onun kolunu tuttu. Bahtsız kız ta iliklerine kadar donmuştu. Ama gene de bu el ona buz gibi geldi. Ah diye mırıldandı. Ölümün buz gibi dondurucu eli bu. Kimsiniz siz?
Rahip başlığını kaldırdı. Genç kız baktı. Uzun zamandan beri peşini bırakmayan o uğursuz yüzdü bu. Flogdel kadının evinde sevgili Fibüzcüğünün o tapılası başının üzerinden kendisine görünen o iblis kafası, son kez bir hançerin yanında parladığını gördüğü o göz. Kendisini felaketten felakete, işkenceden işkenceye iten, kendisine hep uğursuzluk getiren bu hayalet, onu içine gömüldüğü uyuşukluktan kurtardı. Ona, belleğinin üzerinde kalınlaşan o örtü gibi şey yırtılıyormuş gibi geldi. Üzücü serüveninin bütün ayrıntıları, Flogdel kadının evindeki gece sahnesindeki Tugnel'deki mahkumiyetine kadar hepsi birden aklına geliverdi. Hem de şimdiye kadar olduğu gibi bulanık ve belirsiz bir biçimde değil de belirli, açık seçik, belirgin, heyecanlı ve korkunç bir halde. Acının aşırılığıyla yarı silinen, hemen hemen aşınan bu anıları tıpkı eczalı mürekkeple yazılan görülmez harflerin ateşin yaklaşmasıyla kağıdın üzerinde taptaze ortaya çıkıvermesi gibi karşısındaki karanlık yüz canlanıverdi. Ona yüreğinin bütün yaraları yeniden açılıyor ve hep birden kanıyormuş gibi geldi. Elleri gözlerinin üzerinde çırpınmalı bir titremeyle haykırdı. Rahip bu! Sonra umudu kırılarak kollarını yanlarına sarkıttı. Başı önüne eğik, gözleri yere dikilmiş, suskun, hala titreyerek oturduğu yerde kala kaldı. Rahip ona, ekinler arasına büzülmüş zavallı bir tarla kuşunun çevresinde, gökyüzünün ta yükseklerinde uzun zaman uçan, uzun zaman uçuşunun korkunç dairelerini sessizce daraltan ve birdenbire şimşeğin oku gibi avının üzerine atılan ve onu yarı ölü bir halde pençesinde tutan bir atmacanın bakışıyla bakıyordu. Genç kız alçak sesle mırıldanmaya başladı. ''Öldürün, öldürün, son doğar beyi indirin.'' Ve kasabanın topuzu vurmasını bekleyen koyun gibi dehşetle başını omuzlarının arasına gömüyordu. Adam en sonunda ''Demek sizi korkutuyorum, öyle mi?'' dedi. Genç kız hiç yanıt vermedi. Bir iki gene ''Sizi korkutuyor muyum?'' diye üsteledi. Kızın dudakları sanki gülüyormuş gibi büzüldü. ''Evet'' dedi. ''Cellat mahkumla alay ediyor. Aylardan beri peşimi kovalıyor, bana gözdağı veriyor, beni korkutuyor. Tanrım!'' O yokken ben ne kadar mutluydum. Beni bu uçuruma atan odur. Ey ulu tanrım, o öldürdü. O öldürdü benim Fibüs'ümü. O öldürdü. Kızcağız sözün burasında hıçkırarak ve gözlerini rahibe doğru kaldırarak ''Ah, sefil!'' dedi. ''Kimsiniz siz? Size ben ne yaptım? Benden bu kadar çok mu nefret ediyorsunuz? Bana karşı ne gareziniz var?''
''Seni seviyorum!'' diye bağırdı rahip.
Kızın gözyaşları birdenbire zırt diye kesiliverdi. Ona bir budalanın gözleriyle baktı. Bir iki diz çökmüş, yakıcı gözlerle ona bakıyordu.
''Seni seviyorum, anlıyor musun?'' diye bağırdı.
Bahtsız kız ürpererek ''Ne aşk?'' dedi. Bir iki de
''Bir lanetlinin aşkı!'' dedi.
Her ikisi de heyecanlarının ağırlığı altında ezilmiş, erkek çılgın, kız şaşkınlıktan sersemlemiş bir halde birkaç saniye sessiz kaldılar. En sonunda rahip garip bir dinginliğe kavuşarak
''Dinle bak'' dedi. ''Her şeyi öğreneceksin. Şimdiye kadar bunca zifiri karanlıklar yüzünden Tanrı'nın artık bizi görmediği sanılan gecenin o derin saatlerinde gizlice vicdanımı sorguya çektiğim zaman kendi kendime bile ancak sormaya cesaret edebildiğim şeyi sana söyleyeceğim. Bak dinle. Genç kız, sana rastlamadan önce mutluydum.
Esmeralda hafifçe içini çekti.
Ben de.
Sözümü kesme. Evet, mutluydum. Hiç olmazsa öyle olduğumu sanıyordum. Tertemizdim. Ruhum duru bir ışıkla dopdoluydu. Benimkinden daha gururlu ve daha parlak bir baş yükselemezdi. Rahipler bakir kalabilmek konusunda, bilginler de bilgi konusunda bana danışırlardı. Evet, bilim benim için her şeydi. Bir kız kardeşti ve bir kız kardeş de bana yetiyordu. Yaşım ilerledikçe aklıma başka düşünceler de gelmez değil. Pek çok kez bir kadın şekli geçerken tenim heyecanlanmıştı.
çılgın delikanlılık dönemimde yaşam boyu boğup susturabileceğimi sandığım şu erkek cinselliğinin ve kanının o kuvveti ben sefili mihrabın soğuk taşlarına gömen demir antlar zincirini pek çok kez çırpıntıyla ürperterek kaldırmıştı. Ne var ki oruç, dua, bilim, manastırın eziyetleri ruhu yeniden bedene egemen hale getirmişti. Sonra da kadınlardan kaçmıyordum. Zaten bilimin parlaklığı karşısında beynimin bütün kirli dumanlarının silinip kaybolması için bir kitap açmam yeterliydi. Birkaç dakika içinde dünyanın kaba şeylerinin benden kaçtığını seziyordum ve ebedi gerçeğin dingin parıltısı karşısında kendimi yatışmış, gözleri kamaşmış ve dopduru hissediyordum. Şeytan bana saldırmak için kilisede, sokaklarda, kırlarda gözlerimin önünden dağınık olarak geçen ve düşlerime pek az giren silik kadın gölgeleri gönderdiği sürece onların hepsini rahatlıkla yendim. Ne yazık ki eğer üstünlük bende kalmadıysa bunun suçu insanla şeytanı eşit güçte yaratmamış olan Tanrı'nındır. Dinle. Bir gün burada rahip durdu ve tutuklu kız onun göğsünden bir hırıltı ve koparılma sesi çıkaran iç çekmelerin yükseldiğini işitti. Bir gün hücremin penceresine yaslanmıştım. Hangi kitabı okuyordum o sırada acaba? Ah, bütün bunlar kafamın içinde bir çevrinti gibi. Her neyse, kitap okuyordum. Pencere bir alana bakıyordu. Bir tef ve bir müzik sesi işittim. Düşüncelerimin arasında böyle rahatsız edildiğime kızarak alana baktım. Benim gördüklerimi benden başkaları da görüyordu. Oysa insan gözleri için yaratılmış bir görünüm değildi bu. Orada, sokağın ortasında, pırıl pırıl güneş altında bir yaratık dans ediyordu. Öyle güzel bir yaratıktı ki İsa onu Meryem'e yeğleyebilir ve onu kendine ana olarak seçer. Dünyaya geldiğinde bu yaratık hayatta olsaydı ondan doğmak isterdi. Gözleri kapkara ve şahaneydi. Kapkara saçlarının arasında güneşin içine işlediği birkaç tel saç altın telleri gibi sarı sarı parlıyordu. Ayakları, hareketleri içinde hızla dönen bir tekerleğin ara değnekleri gibi kayboluyordu. Başının çevresinde o kapkara saç örgülerinin içinde güneşte ışıldayan, alnında yıldızdan bir taç oluşturan madeni parçacıklar vardı. Pullar serpiştirilmiş giysisi mavi mavi ve bir yaz gecesi gibi binlerce kıvılcım çakılmışçasına pırıldıyordu. Kıvrak, esmer kolları birer çevre gibi beline bağlanıp çözülüyordu. Vücudunun biçimi şaşılacak güzellikteydi. Ah! Güneşin ışığında bile aydınlık bir şey gibi beliren o parlak yüz. Ne yazık ki genç kız, bu sendin. Şaşkınlık içinde, sarhoş gibi, büyülenmiş, seni seyretmekten kendimi alamıyordum. Sana öyle bakıyordum ki birdenbire dehşetle ürperdim. Yazgının beni kıskıvrak pençesine aldığını hissettim. Soluğu kesilen rahip gene bir süre durdu, sonra yeniden sürdürdü. Daha o zaman yarı yarıya büyülendiğimden, adeta bir çekime uğradığımdan, bir şeye yapışmaya ve kendimi düşmekten korumaya çabalıyordum. Daha önce de şeytanın bana kurduğu tuzakları anımsıyordum. Gözlerimin altındaki yaratık da ancak cennetten ya da cehennemden gelebilecek o insanüstü güzellik vardı. Bizim toprağımızın bir parçacığıyla yaratılan ve içinden bir kadın ruhunun titrek ışığıyla hafifçe aydınlatılan basit, sıradan bir kız değildi bu. Bir melekti. Ama sadece karanlıklardan, sadece alevden yaratılmıştı. Işıktan değil. Bunu düşündüğüm sırada senin yanında gülerek bana bakan büyücülerin hayvanı bir keçi gördüm. Öyle güneşi keçinin boynuzlarını ateştenmiş gibi parlatıyordu. O zaman şeytanın tuzağını gördüm ve senin cehennemden geldiğinden, oradan beni mahvetmek için geldiğinden artık hiç kuşkum kalmadı. Buna inandım. Sözün burasında rahip kızın yüzüne baktı ve sertçe ekledi. Buna hala inanıyorum. Bununla birlikte büyü yavaş yavaş etkisini gösteriyordu. Senin dansın benim beynimde dönüyordu. Büyünün gizemli kötülüğünün içimde gerçekleştiğini hissediyordum.
Uyanık kalması gereken her şey ruhumda uyuyordu ve karda donup ölenler gibi bu uykunun bastırmasından zevk duyuyordum. Sen birdenbire şarkı söylemeye başladın. Ben sefil, ne yapabilirdim ki? Şarkın dansından da güzeldi. Kaçmak istedim. Olanaksız. Çivilenmiştim. Toprağa kök salmıştım. Döşemenin mermeri dizlerime kadar çıkmış gibi geliyordu bana. Sonuna kadar kalmak zorundaydım. Ayaklarım buz kesilmişti. Başım kaynıyordu. En sonunda sen belki de bana acıdın, şarkını kestin ve ortadan kayboldun. Göz kamaştırıcı hayalin ışıltısı, büyülü müziğin sesi gitgide gözlerimden ve kulaklarımdan silindi. O zaman yerinden sökülen bir yontudan daha sert ve daha güçsüz pencerenin köşesine yığıldım. Akşam ayininin çanı beni uyandırdı. Doğrulup kalktım, kaçtım. Ama ne yazık ki düşen ve bir daha da doğrulamayacak bir şey, benim kaçamayacağım, birdenbire ortaya çıkan bir şey vardı. Yine bir süre durdu ve sonra sürdürdü. Evet, o günden sonra içimde benim tanımadığım bir adam vardı. Bütün çarelerimi, hücre, mihrap, çalışma, kitaplar, hepsini kullanmak istedim. Ne çılgınlık! Ah, tutkularla dolu bir başı insan üzüntü ve umutsuzlukla oraya çarptığı zaman bilim ne kadar da kof bir ses çıkarır. O zamandan beri kitapla aramda hep ne görüyorum biliyor musun genç kız? Hep sen, senin gölgen, bir gün önümdeki alandan geçen parlak bir görüntünün hayali. Ne var ki bu hayal artık aynı renkte değil. Gözünü kırpmadan güneşe bakan sakınımsız kişinin bakışına uzun süre takılıp kalan kara daire gibi koyu renkli, yaslı ve karanlıktı. Ondan kurtulamayınca, kafamda hep şarkının vızıldadığını duyunca, dua kitabımın üzerinde boyuna senin dans eden ayaklarını gördükçe, gece düşte hayalinin hep tenimin üzerinde süzüldüğünü hissettikçe, seni yeniden görmek, sana dokunmak, kim olduğunu öğrenmek, senden bana kalan kusursuz hayale seni gerçekten benzer bulup bulamayacağımı görmek, belki de gerçekle düşlemimi dağıtmak istedim. Her ne olursa olsun yeni bir etkinin ilkini sileceğini umuyordum. İlki benim için artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Seni arıyordum, yeniden gördüm. Felaket! Seni iki kez görünce bin kez görmek istedim. Her zaman, hep görmek istedim. O zaman bu cehennem bayırında nasıl durulur ki? O zaman ben olmaktan çıktım. Artık kendime ait değildim. Şeytan kanatlarıma bağladığı ipin öbür ucunu da senin ayağına bağlamıştı. Ben de senin gibi kararsız, gezginci oldum. Seni kapı önlerinde bekliyordum. Sokak köşelerinde gözlüyordum. Kulenin tepesinden gözlüyordum. Her akşam daha büyülenmiş, daha üzgün, daha umutsuz, daha tutkun, daha perişan kendi içime dönüyordum. Senin kim olduğunu öğrenmiştim. Kıpti kızıydın, çingeneydin. Büyüden artık nasıl emin olmazdım? Dinle. Açılacak bir davanın beni büyüden kurtaracağına umuyordum. Bir büyücü kadın afsunlanmıştı. Adam kadını yaktırdı ve iyileşti. Bunu biliyordum. İlacı denemek istedim. Gider de bir daha dönmezsen seni unutacağımı umarak önce Notre Dame'ın önündeki alanı sana yasaklamayı denedim. Sen ona aldırış etmedin. Gene geldin. Sonra aklıma seni kaçırmak geldi. Bir gece onu da denedim. İki kişiydik. O sefil subay ortaya çıktığında seni ele geçirmiştik bile. O seni kurtardı. Böylece senin, benim ve kendi felaketini başlatıyordu. En sonunda artık ne yapacağımı, ne olacağımı bilemediğimden seni kilise mahkemesine ihbar ettim. Bir davanın seni bana teslim edeceğini, bir hapishanede seni yakalayabileceğimi, seni elde edeceğimi, orada benden kaçamayacağını, uzun zamandan beri sen bana sahip olduğuna göre benim de sana sahip olacağımı belli belirsiz aklımdan geçiriyordum. İnsan kötülük edince her kötülüğü yapmalı, sonuna kadar gitmeli. Canavarlıkta bir ortada duruvermek çılgınlıktır. Suçun sonunda sevinç heyecanları vardır. Bir rahiple bir büyücü kız, sonunda bir zindanın saman demeti üzerinde çılgınca heyecanlarla birleşebilirler. Böylece seni ele verdim. İşte o zamanlar rastlaşmalarımda seni korkutuyordum. Sana karşı düzenlediğim oyun, başının üzerine yığdığım fırtına, benden korkutmalar, şimşekler halinde çıkıyordu. Bununla birlikte gene de duraksıyordum. Tasarımın beni gerileten korkunç yönleri vardı. Belki de ondan vazgeçerdim. Belki de iğrenç ürününü vermeden beynimde kuruyup giderdi. Bu davayı sürdürmenin de, koparmanın da hep bana bağlı olduğu kanısındaydım. Ne var ki, her kötü düşünce amansızdır ve kesinlikle gerçekleşmek ister. Ama kendimi mutlak kudret sahibi sandığım yerlerde yazgı benden daha da güçlüydü. Ne yazık, ne yazık! Seni ele geçiren, benim el altından yapmış olduğum makinenin korkunç dişlerine teslim eden odur. Yazgıdır. Dinle, sonuna geldim. Bir gün, önümden senin adını söyleyen, gülen, gözlerinden şehvet taşan genç bir adamın geçtiğini gördüm. Lanet olsun, onun ardına düştüm. Sonunu biliyorsun.
Rahip sustu. Genç kız söyleyecek tek bir söz bulabildi. Ey benim Fibüs'üm!
Rahip şiddetle onun kolunu yakalayarak, o ad yok! Diye haykırdı. Söyleme o adı. Ah, bizler ne kadar zavallıyız. Bizi mahveden o ad oldu. Ya da daha doğrusu yazgının anlaşılmaz, akıl sır ermez oyunuyla birbirimizi mahvettik. Acı çekiyorsun değil mi? Üşüyorsun. Karanlık gözlerini körleştiriyor. Zindan seni çevreliyor. Ama belki de hala ruhunun derinliklerinde bir ışık vardır. Hiç olmazsa senin kalbinle oynayan o boş adama karşı senin çocukça aşkın var. Oysa ben zindanı bile kendi içimde taşıyorum. Kış, buz, umutsuzluk benim içimde. Ruhumda gece karanlığı var. Ne acılar çektiğimi biliyor musun? Senin davanda bulundum. Kilise mahkemesi sıralarında oturuyordum. Evet, o rahip başlıklarından birinin altında bir lanetlinin kıvranışları vardı. Seni getirdiklerinde ben oradaydım. Seni sorguya çektiklerinde ben oradaydım. Kurtlar ini. Senin alnında yavaş yavaş yükseldiğini gördüğüm kendi suçumdu. Her tanıkta, her belgede, her savunmada ben oradaydım. Acıklı yoldaki adımlarının her birini sayabildim. Ben gene oradaydım. O yırtıcı hayvan. İşkenceyi düşünmemiştim. Dinle. İşkence odasına senin peşinden geldim. İşkencecinin o alçak ellerinin seni soyduğunu ve yarı çıplak seni ellediğini gördüm. Bütün bir imparatorluğa karşılık bir tek öpücük kondurup sonra da uğrunda ölmek istediğim o ayağın altında başımın ezildiğini onca zevk duyarak hissedeceğim o ayağın canlı bir yaratığın uzuvlarını kanlı bir çamur haline getiren o korkunç işkence ayakkabısının içinde sıkıştırıldığını gördüm. Ah, sefil! Olanları görürken kefenimin altındaki bir hançerle göğsümün derisini şahrem şahrem doğruyordum. Senin kopardığın ilk çığlıkta onu etime sapladım. İkinci bir çığlıkta hançer yüreğime girecekti. Bak, hala kanıyor galiba.
Rahip cübbesini açtı. Gerçekten de göğsü bir kaplan tençesiyle yırtılmış gibiydi. Böğründe de oldukça geniş, pek de iyi kapanmamış bir yara vardı. Tutuklu kız dehşetle geri çekildi. Rahip,
''Ah genç kız, acı bana.'' dedi. ''Sen kendini bahtsız sanıyorsun. Bahtsızlığın ne olduğunu bilmiyorsun sen. Ah, bir kadını sevmek, rahip olmak, nefret edilmek.'' Onu ruhunun bütün şiddetli tutkularıyla sevmek. Onun en küçük bir gülümsemesi için kanını, canını, saygınlığını, ruhunun selametini, ölümsüzlüğünü ve ebediyeti, bu dünyayı ve öbür dünyayı verebileceğini bilmek. Ayaklarının altına daha büyük bir tutsak koyabilmek için kral, dahi, imparator, baş melek, tanrı olmadığına yerinmek. Onu gece gündüz düşleri ve düşünceleriyle kucaklamak ve onun bir subay üniformasına aşık olduğunu görmek ve sadece onu korkutacak ve iğrendirecek pis bir rahip cübbesinden başka ona sunacak bir şeyi olmamak. Oh, sersem bir kahraman bozuntusu sefile aşk ve güzellik hazinelerini bol bol verirken, kıskançlık ve öfke içinde orada hazır bulunmak. Sadece biçimi bile sizi yakan o vücudun, o nefis göğsün, o tenin, bir başkasının öpücükleri altında ürperdiğini ve kızardığını görmek. Ey tanrım! ayağını, kolunu, omzunu sevmek, hücresinin taş döşemesi üzerinde onlar yüzünden geceler boyunca kıvranacak kadar mavi damarlarını, esmer derisini düşünmek, sonra da onun için düşlenen okşamaların işkenceye ulaştığını görmek, onu sadece meşin şilteye yatırmayı başarabilmek. İşte asıl bunlar cehennem ateşiyle kızdırılmış gerçek kıskançlardır. İki tahtanın arasında biçilen, dört hatla çekiştirilip kolları, bacakları kopartılan kimse çok mutludur. Uzun geceler boyunca kaynayan damarlarının, çatlayan yüreğinin, kopan başının ellerini ısıran dişlerinin kişiye çektirdiği o işkence nedir biliyor musun sen? Kızgın bir ızgara üzerindeymiş gibi bir aşk, kıskançlık ve umutsuzluk düşüncesi üzerinde seni hiç durmadan döndüren inatçı işkenceciler. Genç kız acı bana, bir an ara ver, şu korlu ateşe bir parça kül serp, yalvarırım sana, alnımdan iri damlalarla akan teri sil çocuk, bana bir elinle işkence yap ama öbürüyle okşa, genç kız acı bana.
Rahip yerlerdeki suyun içinde yuvarlanıyor, alnını taş basamakların köşelerine çarpıyordu. Genç kız onu dinliyor, ona bakıyordu. Bir iki yorgun ve soluk soluğa sustuğu zaman alçak sesle gene "Ey benim Fibüm!" diye yineledi.
Rahip iki dizi üzerinde ona doğru sürüklendi. "Yalvarırım sana!" diye haykırdı. "Şu kadarcık yüreğin varsa beni geri çevirme. Seni seviyorum. Ben bir sefilim." O adı ağzına aldığın vakit sanki dişlerinin arasında yüreğimin bütün liflerini eziyormuşsun gibi oluyor. Acı bana. Sen cehennemden geliyorsan ben de seninle oraya gidiyorum. Bunu hak etmek için her şeyi yaptım. Senin bulunacağın cehennem benim cennetimdir. Senin görünüşün Tanrı'nınkinden daha sevimlidir. Söyle ne olursun, beni istemiyor musun? Bir kadının böyle bir aşkı geri çevirdiği gün dağlar yerinden oynar sanırdım.
Eğer isteseydin ne kadar mutlu olabilirdik. Kaçardık, ben seni kaçırırdım. Bir yerlere giderdik. Yeryüzünde en çok güneş, en çok ağaç, en çok mavi gökyüzü olan yeri arardık. Sevişirdik, ruhlarımızı birbirine boşaltırdık. Birbirimize sönmez bir susuzluk duyardık. Birlikte durmadan o tükenmez kaynaktan, aşktan içerdik.
Genç kız korkunç ve gürültülü bir kahkahayla onun sözünü kesti.
Bakın bakın peder, tırnaklarınızın ucunda kan var.
Rahip birkaç dakika taş kesilmiş gibi gözleri ellerine dikilmiş, kımıldamadan öyle kala kaldı. En sonunda garip bir yumuşaklıkla yeniden söze başladı.
Pekala, pekala. Bana hakaret et. Benimle alay et. Beni suçla. Ama ne olur gel. Çabuk olalım. Bak söylüyorum. Yarın için kararlaştım. Grev alanındaki dar ağacı. Biliyor musun? Hep hazırdır. Ne korkunç şey. Senin o mahkum arabasında gittiğini görmek acı bana. Seni ne kadar sevdiğimi şimdiki kadar hiçbir zaman anlamamıştım. Benimle gel. Seni kurtardıktan sonra beni sevecek zamanı bulursun. İstediğin kadar uzun zaman benden nefret edebilirsin. Ama şimdi gel. Yarın dar ağacı, senin işkencen. Ah, kaç. Kaç, beni kurtar.
Rahip kızın kolunu tuttu. Kendini kaybetmişti. Onu sürüklemek istedi. Genç kız kıpırdamadan gözlerini ona dikti.
Benim Fibüm, ne oldu ona?
Rahip onun kolunu bırakarak,
hiç acımanız yok sizin.
Genç kız soğuk tavırla,
Fibüye ne oldu?
Diye üsteledi. Rahip de,
öldü,
diye bağırdı. Genç kız gene buz gibi hiç kımıldamadan durdu.
Öldü mü?
Dedi.
Siz karşıma geçmiş yaşamaktan söz ediyorsunuz.
Adam onu dinlemiyordu. Kendi kendine konuşur gibi,
evet diyordu. Gerçekten ölmüş olması gerek. Kamanın demiri çok ileriye gitti. Ucuyla yüreğe dokunduğumu sanıyorum. Ah, hançerin ucuna kadar yaşıyordum.
Genç kız, kızgın bir dişi kaplan gibi adamın üzerine atıldı ve doğaüstü bir güçle onu merdivenin basamakları üzerine itti.
Defol canavar, katil, bırak da öleyim. Her ikimizin kanı da senin alnında ebedi bir leke oluşturur umarım. Senin olmak mı? Asla, asla. Bizi hiçbir şey birleştiremez, cehennem bile. Defol lanetli!
Rahip merdivende sendelemişti. Ayaklarını usulca cübbesinin eteklerindeki kıvrımlardan kurtardı. Fenerini eline aldı ve kapıya ulaşan basamakları ağır ağır çıkmaya başladı. Kapıyı açtı ve çıktı. Birdenbire genç kız onun başının yeniden belirdiğini gördü. Bu baş korkunç bir ifadeye bürünmüştü ve adam ona bir öfke ve umutsuzluk kırıltısıyla
''O öldü diyorum sana!'' diye bağırdı.
Esmeralda yüzü koyun yere yuvarlandı ve artık bu zindanda karanlıklar içinde su birikintisini ürperten Damla'nın iç çekmesinden başka ses işitilmiyordu. Ana, dünyada evladının minicik patiğinin görünüşü karşısında bir ananın yüreğinde uyanan düşüncelerden daha tatlı bir şey olabileceğini sanmıyorum. Özellikle de bu bayram, pazar, vaftiz günleri patiği ise, ta tabanının altına kadar işlenmiş bir patikse, çocuğun onunla daha bir tek adım bile atmadığı bir patikse, bu patiğin öylesine bir zarafeti, inceliği, minicikliği vardır ki, yürümek onun için öylesine olanaksızdır ki, ana sanki kendi evladını görüyormuş gibi olur. Ona gülümser, onu öper, onunla konuşur. Bir ayağın gerçekten de bu kadar küçük olup olmayacağını kendi kendine sorar ve çocuk orada bulunmasa bile o tatlı, narin yaratığı onun gözlerinin önüne getirmek için güzel bir patik yeter. Ana yavrusunu gördüğünü sanır, onu bütünüyle görür. Onu canlı, neşeli, narin elleriyle, yuvarlacık başı, saf, tertemiz dudakları, akı mavimsi olan berrak gözleriyle görür. Mevsim kışsa şuradadır, halının üzerinde emekler, zorlukla bir iskemleye tırmanır, ateşe yaklaşacak diye anacığının ödü patlar. Mevsim yazsa avluda, bahçede, yerlerde sürüklenir, emekler, taşların arasından ot koparır. Saf saf iri köpeklere, kocaman atlara korkmadan bakar. Böcek kabuklarıyla, çiçeklerle oynar. Çiçek tarlarında kum, bahçe yollarında toprak bulan bahçıvanı homurdatır. Çevresinde her şey onun gibi güler, pırıldar, ta saçlarının delişmen bukleleri arasında yarışırcasına oynaşan esintilere ve güneş ışınına kadar. Patik bütün bunları anaya gösterir ve yüreğini ateş karşısındaki bal mumu gibi eritir. Ne var ki, çocuk kaybolduğu zaman küçük patiğin çevresinde toplanan bu binlerce sevinç, sihir, sevgi düşlemi, bir o kadar korkunç şey haline dönüşüverir. O güzelim işlemeli patik artık ananın yüreğini sonsuza kadar ezen, çiğneyen bir işkence aygıtından başka bir şey değildir. Titreyen hep aynı liftir. En derin ve en duyarlı lif. Ne var ki onu bir melek okşayacak yerde bir şeytan burkar. Bir sabah Mayıs güneşi, Gagafalo'nun tablolarında haçtan indiriliş sahnelerini yerleştirmeyi pek sevdiği o koyu mavi göklerden birinde yükselirken, Tuhola'ndaki çilekeş kadın Grave alanında bir tekerlek, at ve demir gürültüsü işitti. Bu onu pek uyandırmadı. Kendini sağırlaştırmak amacıyla saçlarını kulaklarının üzerine topladı. Sonra da diz çökmüş bir halde 15 yıldan beri böyle tapındığı cansız şeyi yeniden seyretmeye koyuldu. Daha önce de söylediğimiz gibi bu küçük patik onun gözünde bütün evrendi. Düşüncesi onun içine hapsedilmişti ve ancak ölümünde oradan çıkabilirdi. Bu pembe atlastan sevimli çocuk oyuncağı yüzünden onun gökyüzüne doğru fırlattığı acı bedduaları, dokunaklı sızlanmaları, duaları ve yürek paralayıcı hıçkırıkları ancak Tuğola'nın ve karanlık mahzeni bilir. Bundan daha sevimli, daha zarif bir şey üzerine hiçbir zaman bundan daha üzüntü ve umutsuzluk dökülmemiştir. O sabah sanki acısı her zamankinden daha şiddetli fışkırıyordu ve bir insanın yüreğini paralayan yüksek ve tek düze bir sesin ağlayıp sızlandığı dışarıdan duyuluyordu. Bu ses, ''Ey benim kızım, nazlı kuzum!'' diyordu. ''Kızım, benim zavallı, bahtsız, sevgili küçük yavrum, artık seni hiç göremeyeceğim demek ki. Demek her şey bitti. Bana hep sanki daha dünmüş gibi geliyor. Tanrım, madem ki onu çabucak benden geri alacaktın,
onu bana hiç vermesen daha iyi olmaz mıydı? Çocuklarımızın bizim yüreğimizin ta derinlerine kadar işlediğini ve evladını yitiren ananın artık Tanrı'ya inanmadığını siz bilmiyor musunuz? Ah ben sefil, ne vardı o gün sokağa çıkacak? Ey Tanrım, onu benden böyle nasıl ayırdın? Onu kendi iç ateşimde neşeyle ısıttığım zamanlar, onun minicik ayaklarını göğsümün üzerinden ta dudaklarıma kadar yürüttüğüm zamanlar, meme emerken bana güldüğü zamanlar, bana hiç mi bakmamıştın? Beni hiç mi görmemiştin Tanrım? Bütün bunlara bakmış ve görmüş olsaydınız, sevincime acırdınız da yüreğimde kalan tek sevgiyi elimden almazdınız. Cezalandırmadan yüzüme bakamayacağınız kadar sefil bir yaratık mıydım ben? İşte Patici'yi, ya ayak nerede? Bunun üst tarafı nerede? Çocuk nerede? Kızım, kızım, evladım benim, seni ne yaptılar? Tanrım onu bana geri ver. Tam 15 yıldan beri sana dua etmek ve yalvarmak için dizlerimin derisi yüzüldü. Tanrım yetmez mi? Onu bana geri verin. Bir gün için, bir saat için, bir dakika için ulu Tanrım. Sonra da beni ebediyen cehennem zebanilerinin önüne atın. Giysinizin eteğinin nerede süründüğünü bilseydim, iki elimle oraya yapışırdım da siz de benim evladımı geri vermek zorunda kalırdınız. Onun o güzelim küçücük patiği, ona hiç mi acımıyorsunuz Tanrım? Bir zavallı anayı bu 15 yıllık işkenceye mahkum edebilir misiniz? Meryem anacığım, cennetteki Meryem anacığım, benim İsa çocuğumu, onu benden aldılar, onu benden çaldılar. Bir çalılığın üzerinde onu yediler, kanını içtiler, kemiklerini çiğnediler. İyi yürekli Meryem anacığım, acıyın bana. Kızım, bana kızım gerek. Onun cennette olmasından başka ne? Sizin meleğinizi istemiyorum, kendi evladımı istiyorum. Ben bir dişi aslanım, yavrumu istiyorum. Toprağın üzerinde kıvranırım, taşı alnımla kırarım, kendimi cehenneme atarım ve sana lanet ederim. Tanrım, eğer çocuğumu alıkorda bana geri vermezsen, görüyorsunuz ki kollarım baştan başa ısırık Tanrım. Artık Tanrı'nın acıması yok bana. Bana sadece tuzla kara ekmek ver, yeter ki kızım, kızıma kavuşayım, beni bir güneş gibi ısıtsın. Ne yazık ki ulu Tanrım, ben sefil bir günahkarım. Ama kızım beni dindar ediyordu. Onun sevgisi uğruna dinle, inançla doluydum ve onun gülümseyişi arasından, gökyüzünün bir aralığından görür gibi sizi görüyordum. Ah, yalnız bir kez, bir kez daha, bir tek kez daha şu paticiyi onun pembe minicik güzel ayağına giydireyim. Sonra da Meryem anacığım, sizi kutsayarak öleyim. 15 yıl, şimdi büyümüş, kocaman olmuştur, bahtsız çocuk, nasıl? Onu bir daha göremeyeceğim demek ki. Cennette bile. Çünkü ben oraya gitmeyeceğim ki. Ah ne acı. Desenize ki işte onun patiği. Hepsi bu kadar.
Zavallı bahtsız kadın bunca yıldan beri avuntusu ve üzüntüsü olan o patiğin üzerine atılmıştı. Tıpkı ilk günkü gibi hıçkırıklarla gene ciğeri paralanıyordu. Çünkü evladını yitiren bir ana için hep ilk gündür. Bu acı yaşlanmaz. Yaz giysisi istediği kadar yıpransın, aşınsın ve ağarsın. Yürek hep kapkara kalır. O sırada hücrenin önünden körpecik ve şen çocuk sesleri geçti. Çocuklar bakışlarına ya da kulaklarına çarptığı her seferinde zavallı ana mezarının en karanlık köşesine atılır ve adeta onları duymamak için başını taşın içine daldırmaya çalışırdı. Bu kez tam tersine sıçrar gibi doğruldu ve doymak bilmezcesine dinledi. Küçük oğlanlardan biri, çünkü bugün bir çingene kızını asacaklar demişti. Ağının titremesiyle bir sineğin üzerine atıldığını gördüğümüz o örümceğin birdenbire sıçramasıyla bilindiği gibi Grave alanına bakan penceresine koştu. Gerçekten de sabit dar ağacının yanına bir merdiven yükseltmişlerdi. Cellat da yağmurla paslanan zincirleri düzeltmeye çalışıyordu. Çevrede birkaç kişi vardı. Çocukların neşeli topluluğu uzaklaşmıştı bile. Torbalı çilekeş kadın gözleriyle soru yöneltebileceği birini araştırdı. Tam hücresinin yanında bir rahip gördü. Rahip genel dua kitabını okurmuş gibi yapıyorsa da demir kafesli yazılardan çok arada sırada karanlık ve korkunç bir bakış fırlattığı dar ağacıyla ilgileniyordu. Kadın, evliya gibi bir adam olan Sayın Josas Başdiyakoz'unu tanıdı. Hemen ona, ''Sayın Peder, orada kime sıçatlar acaba?'' diye sordu. Rahip ona baktı ve hiç yanıt vermedi. Kadın sorusunu yineleyince de ''Bilmiyorum'' dedi. Çilekeş kadın, ''Şurada az önce çocuklar bir çingene kızının asılacağını söylüyorlardı'' diye üsteledi. Rahip de ''Öyle galiba'' dedi. Bunun üzerine paketle şante filigo bir sırtlan kahkahası attı. Başdiyakoz, ''Hemşire'' dedi. ''Çingenelerden o kadar mı nefret ediyorsunuz?'' Çilekeş kadın, ''Onlardan nefret mi ediyorum?'' diye haykırdı. ''Çingene kadınların hepsi büyücü cadıdır, çocuk hırsızıdır. Onlar benim kızcağızımı, yavrumu, tek evladımı yediler. Artık benim hiç yüreğim yok. Çingene karıları onu yediler.'' Kadının görünüşü pek korkunçtu. Rahip ona soğukkanlılıkla bakıyordu. Kadın anlatıyordu. ''İçlerinde nefret ettiğim, belanet yağdırdığım özellikle bir tanesi var ki, bu genç bir çingene kızı. Onun anası benim kızımı yemeseydi, kızım da bu yaşta olacaktı. Bu genç engerek yılanı hücremin önünden her geçişinde kanımı allak bullak ediyor.'' Bir gömüt yontusu kadar soğuk duran rahip, ''Pekala öyleyse hemşire, artık sevinin.'' dedi. ''İşte bugün onun öldüğünü göreceksiniz.'' Bunu dedikten sonra başı göğsüne düşen rahip ağır ağır oradan uzaklaştı. Çilekeş kadın sevinçle kollarını büktü. ''Günün birinde oraya çıkacağını ben ona önceden haber vermiştim. Teşekkür ederim rahip efendi!'' diye bağırdı. Sonra da saçı başı darmadağınık, gözleri ateş saçarak, omuzlarını duvara çarparak, uzun zamandır aç olan ve yemek saatinin yaklaştığını hisseden kafese kapatılmış bir dişi kurdun o yırtıcı haliyle penceresinin parmaklıkları önünde İri adımlarla dolaşmaya başladı.